Ayrım 64, sayfa 680, bölüm 89, düğün. Kaja kenarda dikilmiş aşağı bakıyordu. Kavurucu hava yükselerek yüzüne sıcak bir rüzgar gibi çarpıyordu. Zehirli duman şimdiden başını döndürüyordu ama belki titreyen hava yüzünden görüşü bulanıyor. O yüzden aşağısındaki uçurumdaki sarı ve kırmızı tonlarında parlayan lavın kıpırdandığını görüyordu. Yüzüne bir tutam saç düştü. Fakat elleri plastik kayışla arkadan bağlıydı. Uyur gezer gibi sadece önüne bakarak dikildiği için ilaç verildiğini tahmin ettiği Lene Galtung'la omuz omuza duruyordu. İçinde sadece soğukluk ve çoraklık olan bembeyaz, canlı bir cesetten farksızdı genç kadın. Halat imalathanesinin penceresinden bakan gelin gibi giydirilmiş bir vitrin mankeniydi. Tony hemen arkalarındaydı, elini belinde hissediyordu. Bu adamın iyi günde, kötü günde, zenginlikte, yoksullukta, hastalıkta, sağlıkta yanında olacağına, onu her zaman sevip, hürmet ve saygıda kusur etmeyeceğine söz veriyor musun? Diye fısıldadı Tony. Bunun zalimlik olmadığını anlatmıştı. Sadece daha pratikti. Arkalarında hiçbir iz kalmayacaktı. Hatta neredeyse hiçbir soru bile. Kongo'da her gün birileri kaybolurdu. O halde sizi karı koca ilan ediyorum. Kaja bir duma mırıldandı. İbadet ettiğini hayal etti. Ta ki o kelimeleri duyana kadar. Çünkü sevdiğim insanla beraber olmam imkansız. Evan'ın veda notunda yazıyordu bu. Düşük vitesli bir arabanın motoru duyuldu ve gökyüzünü tarayan far ışıkları göründü. Range Rover kraterin diğer tarafında belirdi. İşte diğerleri de geldi Tony. Onlara hoşça kalın deyin bakalım uslu kızlar. Kraterin yanındaki düzlüğe saptıklarında Harry hangi manzarayla karşılaşacaklarını bilmiyordu. Kinzonzi, Bay Tony'nin yanında kızlar haricinde sadece şoförü olduğunu söylemişti. Ama ikisinde de otomatik silah vardı. Harry tepeye çıkmadan önce Saul'a arabadan inmesi için bir fırsat vermiş ama Saul reddetmişti. Artık bir alem kalmadı Harry demişti. Belki de gerçekten meleklerin tarafındasındır. Hem bana tüm gün için ödeme yaptın. Araba kayarak durdu. Kratere doğru vuran ön farlar en kenarda dikilen üç kişiyi aydınlatıyordu. Az sonra bir buhar bulutun içinde kaybolsalar da Harry onları görmüş ve manzarayı değerlendirmişti bile. Üçlünün arkasında kısa namlulu silah taşıyan bir adam duruyordu. Park edilmiş bir Range Rover vardı ve hiç zaman yoktu. Bulut dağılınca Harry, Tony ve diğer adamın sanki bir şey bekliyorlarmış gibi ellerini gözlerine siper ederek arabayı izlediğini gördü. Motoru kapat dedi arka koltuktan. Martin'in namlusunu ön koltuğa yaslamıştı ama farlar açık kalsın. Saul dediğini yaptı. Asker üniformalı adam onu omuzunda silahla diz çöktü ve nişan aldı. Farları iki kere yakıp söndür dedi Harry dürbününü gözüne yerleştirerek. Sinyal gibi bir şey bekliyorlar. Harry sol gözünü kapattı. Dünyanın yarısını kapattı. Solgun yüzleri, Kaja'nın orada olduğu, Lene'nin şiş yanakları ve şoktan kararmış gözleriyle yanında dikildiği ve sayılı saniyelerin kaldığı gerçekliğin üzerine kapattı. Yemin ederim derken onu süzen turkuaz gözleri kapattı. Yanlış sinyal yolladıklarını gösteren silah sesini, kaportaya isabet eden merminin çın sesini ve sonrasında gelen patırtıyı kapattı. Ön camda dalgalanan, kraterden yükselen titrek havada kırılan ışıkla merminin bulutların sürüklendiği yöne, yani sağa doğru sapma ihtimaliyle alakalı olmayan her şeyi. Artık tek bir şeyden güç aldığını biliyordu, adrenalinden. Bu doğal uyarıcının etkisinin kısa sürede geçeceğinin farkındaydı. Saniyeler içinde azalıp bitecekti. Ama kalbi beynine kan pompaladıkça ihtiyacı olan tek şey o kısa andı. Çünkü beyin muhteşem bir bilgisayardı. Tony Like'ın başının yarısı Lene'nin başının arkasına gizleniyordu. Ama yine de onun biraz yukarısında kalıyordu. Harry önce Kaja'nın sivri dişlerine nişan aldı. Sonra Lene'nin dudaklarının arasındaki parlak topa geçti. Dürbünü kaldırdı. İnce bir ayar yapamazdı. İşi tamamen şansa kalmıştı. Son yarışta tüm parasını bir ata oynamak gibi. Sol taraftan bir buhar bulutu geliyordu. Az sonra hepsi onun içinde kaybolacaktı. Harry gözleri bir saniyeliğine keskinleşmiş gibi gerçeği net bir şekilde gördü. Bulut dağıldığında orada dikilen kimse olmayacaktı. Tetiği çekti. Kaja dürbünün artı işaretinin yukarısında gözlerini kırptı. Yemin ederim. Lanetlendi. Sonunda olmuştu işte. Arabanın içi sesten infilak edecek gibi oldu. Omzu sanki yerinden çıktı. Önde küçük, buz mavisi bir delik açıldı. Kan kızılı bulutlar kraterin diğer yanında her şeye perde çekti. Harry derin ve titrek bir nefes alıp bekledi. Bölüm 90. Marlon Brando. Harry sırt üstü yatıyor ve yüzüyordu. Yüzerek uzaklaşıyordu. Kivu gölüne batarken göle karışan kanı ile diğerlerinin kanı bir olup evrenin o büyük uykusunda kayboldu ve tepesindeki yıldızlar soğuk, karanlık suyun içinde döndü. Derinlerde huzur, sessizlik ve hiçlik vardı. Ama sonra derinin altında kaynayıp köpüren kurtlu bir etten ibaret olan gece mavisi bir ceset halinde bir metan gazı baloncuğunun içinde tekrar yüzeye yükseldi. Yaşamak için Kivu Gölü'nden çıkması gerekiyordu. Yaşamak ve beklemek için. Harry gözlerini açtı. Yukarıda otelin balkonunu gördü. Yana döndü ve kalan birkaç metreyi yüzerek kıyıya vardı. Sudan çıkıp oturdu. Yakında gün ağaracaktı. Yakında Oslo'ya dönen bir uçakta oturuyor olacaktı. Yakında Gunnar Hagen'in odasına dikilip ona her şeyin bittiğini söyleyecekti. Başaramadıklarını, sonsuza dek yok olduklarını anlatacaklardı. Kendisi de yok olmayı deneyebilirdi. Harry titreyerek büyük beyaz bir havluya sarındı ve otel odasına çıkan merdivene doğru yürüdü. Bulut dağıldığında kraterin kenarında dikilen kimse yoktu. Harry'nin dürbünü hiç düşünmeden silahlı adamı bulmaya yönelmişti. Onu bulduğunda ateş etmek üzereydi. Ama sonra adamın sırtını döndüğünü, onun arabaya koştuğunu anlamıştı. Range Rover'ı çalıştırdığı gibi de yanlarından kaçıp gitmişti. Ardından dürbünü tekrar Kaja, Tony ve Lennon'un olduğu yere çevirmişti. Merceği ayarlayınca ayak izlerini görmüştü. Üç çift ayak izi. Tüfeği elinden atıp arabadan atlamış ve önünde tabancasını tutarak kraterin kenarına koşmuştu. Koşarken de dua etmişti. Yanlarına gelince dizlerinin üstünde kayarak durmuştu. Daha ne olduğuna bakmadan kaybettiğini anlamıştı. Harry otel odasının kapısını açtı. Banyoya gidip başındaki ıslak sargıyı çıkardı ve resepsiyondan aldığı sargıyı sardı. Yanağı geçici dikişlerle bir araya getirilmişti. Çenesi ise daha kötüydü. Çantasını hazırlayıp yatağın yanına koymuştu. Yolda gideceği kıyafetler sandalye asılıydı. Pantolonun cebinden sigara paketini çıkardı, balkona çıktı ve plastik sandalyelerden birine oturdu. Soğuk, çenesini ve yanağının ağrısını azaltıyordu. Hayatı boyunca bir daha görmeyeceği pırıltılı gümüş renkli göle baktı. Genç kadın ölmüştü. 1,5 santim çapındaki kurşun önce sağ gözünden girerek başının yarısını götürmüş, sonra Tony Like'ın iri beyaz ön dişlerini kafasından söküp başının arkasında bir krater açarak içindeki her şeyi 100 metrekarelik volkanik kayanın olduğu alana saçmıştı. Harry kusmuştu. Üzerlerine yeşil balgam atarak geriye doğru sendelemişti. Paketten 2 sigara çıkardı. Sigaraları dudaklarının arasına koydu ve dişleri takırdadıkça bir yukarı bir aşağı sallandıklarını hissetti. Uçak 4 saat sonra kalkacaktı. Havalimanına gitmek için Saul'u ayarlamıştı. Yorgunluktan gözlerini güçlükle açık tutuyor, yine de ne uyuyabiliyor ne de uyumak istiyordu. Kabuslara ilk gece için set çekmişti. "Marlon Brando," dedi kadın. "Ne?" diye sordu Harry, sigaraları yakıp birini ona uzatarak. Bir türlü hatırlayamadım o maço erkek. Aralarında en feminen ses onunki, ağzı da kadın ağzı gibi. Beltek konuştuğunu hiç fark etti mi bu arada? Normalde duyulmuyor ama yine de var. Kulağın ses olarak algılayamadığı ama beynin yine de işlediği bir alt nota gibi. "Ne demek istediğini anladım," dedi Harry, derin bir nefes çekip onu izleyerek. Kadının üzerine kan, doku, kemik ve beyin parçaları fışkırmıştı. Parmaklarına hükmedemediği için Harry'nin bileklerindeki plastik kayışı kesmesi uzun zaman almıştı. Nihayet özgür kalıp ayağa kalktıklarında Harry ellerinin ve ayaklarının üzerinde durmaya devam etmişti. Kadın Tony'yi yakasından ve kemerinden tutup cesedini kraterin kenarından aşağı yuvarlarken Harry hiçbir şey yapmamıştı. Tony uçurumdan düşerken rüzgarın fısıltısından başka bir ses çıkmamıştı. Kadın bir süre aşağıdaki yanardağın içine bakıp sonunda ona dönene kadar Harry sadece onu izlemekle yetinmişti. Başını aşağı yukarı sallamıştı. Kadın açıklama yapma gereği duymamıştı. Yapılması gereken buydu. Ardından Kaja, Lene Galtung'un cansız bedeninde ne yapacağını bilemez gibi bakmıştı. Harry, pratiklikle ahlaki değerleri, diplomatik sonuçlarla bir annenin evladını ziyaret edebileceği bir mezarın olmasını, gerçekle hayatı daha yaşanır kılabilecek bir yalanı kafasında tartmış, sonra da doğrulamıştı. Lene Galtung'u kaldırırken ince genç kadının ağırlığı altında az kalsın yıkılacak gibi olmuştu. Uçurumun kenarında dikilip gözlerini kapatmış, içine dolan hasretle bir an olduğu yerde sallanmıştı. Sonra da onu bırakmıştı. Gözlerini açıp düşüşünü izlemişti. Lene Galtung nokta kadar kalana dek küçülmüş ve duman onu yutmuştu. Saul ve arka koltukta onu tutan Harry ile birlikte yanardağdan dönerken Kongo'da insanlar her gün kayboluyor demişti Kaja. Harry raporunun kısa olacağını biliyordu. İz yoktu. Kaçmışlardı. Her yerde olabilirlerdi. Ve soracakları her soruya vereceği tek bir cevap olacaktı. Kongo'da her gün birileri kayboluyor. Turkuaz gözlü kadın sorsa bile. Çünkü herkes için en basiti bu olacaktı. Ceset yoktu. Polisler silah kullanıldığında rutin bir prosedür olan teşkilat içi soruşturma yapılmayacaktı. Can sıkıcı uluslararası bir olaya dönüşmeyecekti. Vaka resmi anlamda kapanmayacaktı belki ama Like'ın aranması bundan sonra göstermelik yapılacaktı. Lene Galtung da kayıp olarak bildirilecekti. Uçak bileti yoktu ve Kongo'daki göçmenlik makamlarında ülkeye girişine dair hiçbir kayıt bulunmuyordu. Hagen de en iyisinin bu olduğunu söyleyecekti tüm taraflar için. En azından önem arz eden taraflar için. Turkuaz gözlü kadın da sadece başını sallayacaktı muhtemelen. Harry'nin ona söylediklerini kabul edecekti. Ama neleri söylemediğini düşününce her halükarda anlayacaktı. Tercih onundu. Kızının öldüğünü duymayı seçebilirdi. Harry'nin biraz daha sağa nişan almasının doğru olacağını tahmin ettiği halde kurşunun sağa sapıp iş arkadaşına, bu vakada birlikte çalıştığı kadına isabet etme riskini göze almamak için Lenny'nin gözlerine doğru ateş ettiğini öğrenebilirdi. Ya bu gerçeği seçer ya da yalanı tercih ederek ona bir mezar yerine umut verecek olan kelimeleri duyabilirdi. Kampala'da aktarma yaptılar. Kapının yanındaki sert plastik sandalyelere oturdular ve Kaja uyuyakalıp başı Harry'nin omuzuna düşene kadar inen ve kalkan uçakları izlediler. Kaja bir şey olmuş gibi kalktı. Ne olduğunu bilmiyordu ama değişen bir şey vardı. Odanın sıcaklığında, Harry'nin nabzında ya da bitkin solgun yüzündeki çizgilerde bir farklılık. Harry'nin telefonu ceketinin cebine koyan elini gördü. "Kim aradı?" diye sordu. "Rick's Hospital," dedi Harry. Gözleri Kaja'ya boş bakmaya başladı. Ondan ayrılarak geniş pencerelere kaydı ve beton pistten oluşan ufkun göz kamaştıran açık mavi gökyüzünün içinde kayboldu. Ölmüş. Ayrım sonu sayfa 687.